için tercih edilen noktalardan biriydi. Biz de şu anda bir manavın önündeyiz. İbrahim Toz Bey sizlere gösteriyor. Kısıtlamaya 4 saat kala içerideki durumu. Yavaş yavaş tabii hareketlenmeler başladı. İnsanlar, vatandaşlar artık yavaş yavaş işlerinden çıktılar. Kamuda çalışanlar, özel sektörde çalışanlar bir saat sonra çıkacak. Ama manavların içerisinde hareketlilik var. Ama tabii ilk haftaya kıyasla, çünkü bugün artık uygulamanın yapıldığı, devam ettiği 4. hafta, ilk haftaya nazaran daha bir sakin, daha bir tenha alışverişler yapılıyor. Son eksikler, meyveler, sebzeler alınıyor ki, çünkü bu akşam 21'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak ve ertesi gün ve pazartesi, düzeltiyorum, pazartesi sabah 5'e kadar da devam edecek. İşte bu kısıtlama öncesi vatandaşlar Kurtuluş Caddesi'ne gelip bu noktada alışveriş yapmaya başladılar. Şu anda gözlemlerime dayanarak manavlar çok yoğun değil. Peki kasaplar ne durumda? Bir onu gösterelim sizlere İbrahim Toz Bey ile beraber. Çünkü kısıtlamayı hatırlatacak olursak saat 10 ile 17 arasında kasap, market, manav, bakkal, kuru yemişçiler ve geçen hafta dahil olmak üzere balıkçılar açık olacak cumartesi ve pazar günü. Yani aslında bu tenha olmamasının, manavların bu kadar tenha olmasının sebebi de birazcık o. Peki kasapta son durum ne? Bakın kapıdaki bu kalabalığı size İbrahim Toz Bey göstersin. Kasaba girmek isteyen vatandaşların sırası ta kapıdan başlıyor. Tek tek artık son alışverişlerini yapmak için. Gerçi 4 saat kadar da bir süre var. Ancak kasaplarda bir yoğunluk söz konusu şu an. An itibariyle beyaz etini alan, kırmızı etini alan, evde eksiği olan, hafta sonu evimde geçireceğim, yemeğimi yapacağım diyen, ne eksiği varsa onu almaya geldi şu anda kasaplara. Peki biz aynı zamanda yoğunluğu da soralım. Burada Zafer Kadife yanımızda. Efendim,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasıl bir yoğunluk var mı kısıtlamaya böyle 4 saat kala?
Yani kasadaki kızı daha yeni öğlen yemeğine gönderdim, düşün. Sabahtan beri yoğunluktan kimse öğlen yemeği bile ne yemedi. Çok yoğun, aşırı hem de.
Peki bugüne özel, cuma günlerine özel bir yoğunluk
var. Her cuma, cumartesi böyle geçiyor. Yani insanlar biraz daha, cumartesi pazar zaten açız. Keşke yoğunluk yapmasa, bu kadar sıkıntı çekilmezse. Çünkü içeri dolunca hastalık yine çoğalıyor.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sağ olun efendim.
İbrahim Toz Bey kasaplardaki yoğunluğun son durumu size gösterdi. Şunu hatırlatalım. Bu kısıtlamalar aslında işe yaramış gibi gözüküyor. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Aslında şu anda hem yoğun bakımlarda hem de polikliniklere başvurularda hasta sayımız, başvurma sayımız daha düşmüş durumda. Yani acaba kısıtlamaların işe yaradığını işaret eden bir gösterge, bir tablo bu da.
Gizem, teşekkürler. Hem kasap hem manav. Şunu bir kez daha hatırlatalım, oradaki esnafımızın dediği gibi. Zaten bunu hissediyorsunuzdur da. Bir önceki kısıtlama gibi değiliz bu kısıtlamada. Çıkıyorsunuz evinize yakın, kuru yemiş. Geçen hafta, bu hafta itibariyle artık balıkçılar da açık, marketler açık, kasaplar açık. Dolayısıyla bu yoğunluğa sahiden gerek yok. Teşekkürler Gizem. Şimdi bir trafiğe bakalım. Cuma yoğunluğu saat 17 itibariyle. Uzay başka bir noktada, Arzu başka bir noktada. Önce uzaya gidelim. Uzay nerede? Oradaki yoğunluk nasılı? Bir dinleyelim Uzay Kesmen'den. Uzay.
Ve Ateş, aslında yayınımızı Mecidiyeköy'den yapacaktık ama en fazla bu noktaya kadar trafikte ilerleyebildik. Şu anda Çağlayan'dayız. Yani Mecidiyeköy herhalde 1 kilometre kala kadar bu noktada en fazla gelebildik ve yayını da buradan yapıyoruz. Şimdi Hakan Öztürk'le beraber trafikteki son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Çağlayan'dayız dedik. Bakın Çağlayan'dan da Haliç Köprüsü istikametinden gelen akışı görüyorsunuz. Trafik yoğunluğunu görüyorsunuz. Araçlar çok ağır aksak bir şekilde ilerliyor. Henüz daha saatlerimiz 17.07 geçiyor ama 18 olmadan, yani özel sektörde çalışanlar, diğer iş kollarında çalışanlar mesai bırakmadan İstanbul'daki trafik yoğunluğu %67, %68'ler seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde her iki köprü istikametinde de, hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde inanılmaz bir yoğunluk var. Yani kilometrelerce araç kuyruğu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu anda bu gördüğünüz trafik yoğunluğu da Bakırköy'den başlıyor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Dediğim gibi biz de Mecidiyeköy'den yayını yapalım dedik ama ana yola çıkana kadar da 15-20 dakika herhalde, belki 300-400 metre ancak gittik. Böyle bir sıkışıklıktan, yoğunluktan bahsediyoruz. Şimdi karşı yöne baktığımız zamansa, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avcılar istikametine baktığımız zaman da bu istikamette de daha da fazla yoğunluk var. Şu anda Çağlayan akıcı gibi gözükebilir ama yanılmayın, Çağlayan'ı geçtikten sonra Haliç'ten itibaren Avcılar'a kadar uzanan bir başka yoğunluk var. Bunu da tahmin ediyoruz. Özellikle 2 günlük 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 2 gününü şehir dışında yakın lokasyonlarda yazlıklarında geçirmek isteyenler var. Onlardan kaynaklı olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da biraz daha şehrin dışına doğru yine trafikte yoğunluk olduğunu görüyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde TEM'de de trafik yoğunluğu Hastal'dan başlıyor. Ama karşı yönde öyle aman aman bir yoğunluk yok. Bunu da altını çizelim. Şimdi bir de isterseniz gelin toplu taşımaya bakalım. Yayını bitirmeden önce Hakan Öztürk ekranlarınıza getirsin. Bizler şu anda Çağlayan'da izledik. Bakın Çağlayan metrobüs istasyonunda herhalde şu anda 15-20 kişi zannediyorum metrobüs bekliyorlar. Metrobüsler de peyderpey gelmeye devam ediyor. Zaten genel olarak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 18'den sonra yani 18'de 19 arasında toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında bir yoğunluk var. Şu an için çok ciddi bir yoğunluk yok gibi gözüküyor. Ama şunu da altını çizelim. Yavaştan da toparlayalım. Saatler henüz daha dediğim gibi 17 şu anda 9 geçiyor artık. %67-%68 seviyesinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu Büyükşehir Belediyesi'nin verisine göre. İşte acaba saat 18'den sonra ne kadar da bu oran yükselecek? Bunu da göreceğiz. Çünkü 2 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam %85'lere varmıştı İstanbul trafiğindeki yoğunluk saatler 19'u geçtikten sonra. Bakalım bu hafta ne kadarlık bir yoğunluk artışı daha olacak ilerleyen saatlerde? Bunu da göreceğiz.
Teşekkürler Uzay. Bu böyleyken önümüzdeki hafta Perşembe günü 4 günlük kısıtlamada insanlar yine yazlıklara falan giderse herhalde biz Perşembe akşamı ya da Çarşamba akşamı bu yoğunluğu dediğin gibi %80'ler 85'ler olarak göreceğiz. Çok teşekkürler Uzay Kesmen. Bir başka noktaya gidelim. Arzu Kaya nerede? Hangi noktada? Oradaki yoğunluk nasıl? Bunu da Arzu Kaya'dan dinleyelim. Arzu?
Veris Ateş, aslında buradaki yoğunluğu anlatmak için Uzay Kesmen'le birlikte yaşadığımız ortak bir tablodan bahsedeceğim. Emre Altun sizlere Bostancı Köprüsü'ndeki manzarayı gösterirken aslında biz Kartal'dan yola çıktık, hareket ettik ve köprü katılımına doğru gitmek istedik aslında. Ancak trafik bizi ancak bu noktaya kadar getirebildi. Yoğunluğu tarif etmek gerekirse belki bundan da bahsetmek gerekebilir. Köprü katılımına doğru çıkamadan biz Bostancı Köprüsü'nde kala kaldık. Aslında kendimizi biraz da burada bulduk. Ve yoğunluk Anadolu yakasında aslında burada başlıyor artık. Kısıtlamaya 4 saat kaldı. 9'da sokaklar, caddeler, meydanlar boşalacak. Öncesinde de trafik yoğunluğu her cuma günü olduğu gibi bu cuma da bizi şaşırtmıyor ve şu anda trafik yoğunluğunun %67 dolaylarında olduğunu söylemek mümkün ki 1 saat önce trafik yoğunluğuna baktığımızda %63'tü. Yani %4 1 saat dilimi içerisinde artmış vaziyette ve her geçen dakikada artacağı benziyor. Şu anda dediğimiz gibi Bostancı Köprüsü'ndeyiz ve Anadolu'ya arkasında da oldukça yoğun bir trafikten bahsetmek mümkün. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik Altunizade Köprüsü'nden başlıyor. Özellikle köprü katılımları, oraya çıkan yollar kıpkırmızı durumda. D100'de de E5'te de şu anda yoğunluğun gerçekten fazla olduğunu Emre Altun'un görüntüleriyle sizler de ekranlarınızda izliyorsunuz. Belki biraz TEM otoyolundan bahsetmek lazım. Çünkü hafta sonu yazlıklarına gidenler, şehri terk edenler oluyor demiştik. TEM otoyolunda da o noktada yoğunluk oldukça fazla. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya, pardon düzeltiyorum, Avrupa'dan Anadolu'ya gidişler biraz daha sakin ama en önemli noktalardan biri tabii Çamlıca gişeleri, oradan bahsetmezsek olmaz. İstanbullular hafta sonu İstanbul'u adeta terk ederken o noktadan çıkıyor. Çamlıca gişelerinden gidiyorlar ve gişelere kadar kıpkırmızı bir trafikten bahsediyoruz. Gişelerden çıktıktan sonra yeşile dönüyor. Yani İstanbul'u aslında biraz da hafta sonu sanırım terk ediyoruz. Öyle bir tablo, öyle bir yorumlama getiriyor bize. Yani Çamlıca gişelerde yoğunluk her geçen dakikada hız kazanmış oluyor. Dediğimiz gibi bir saat önce yoğunluk %63 dolaylarındaydı. Artık %67'lere dayandı ve aslında öğleden sonra başladı trafik. Yani akşam saatlerine kalmadan öğleden sonra da %63 civarlarındaydı. Çok fazla da değişmedi. Yani kısacası hem bizi üzerinde bulunduğumuz E5 karayolunda hem TEM otoyolunda ve Çamlıca gişelerinde fazlasıyla yoğunluk göze çarpıyor ve bu yoğunluk her geçen dakikada artmış oluyor. Emre Altun'un gösterdiği noktada da gerçekten yoğun bir trafik var ve her geçen dakikada bu trafik artmaya devam ediyor. Cuma günü yaşadığımız klasik manzaralar, klasik tablolar İstanbul'un Anadolu yakasında da hakim. TEM'de E5 karayolunda, şu anda üzerinde bulunduğumuz E5 karayolunda da trafik her geçen dakika biraz daha artmış oluyor Veys Ateş.
Teşekkürler Arzu Kaya. Şimdi Arzu'nun da Uzay'ın Senin de hepimizin de Arzu da Uzay da hepimizin yaptığını yapıyor. Bir şekilde bu anlamsız trafiğe günün muhtelif saatlerinde bir anlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya evet hava bugün kapalı, kar ya inşallah. Yağmur yağdı ondan oldu, kar yağdı ondan oldu. İşte herhalde insanlar hafta sonları galiba kaçıyorlar cuma günleri ki biz bu yoğunluğu yaşıyoruz. Şöyle artık İstanbul trafiğini yorumlayarak anlamaya çalışıyoruz ama havasının açığında da kapalısında da İstanbul şu an o trafikte radyoda bizi dinleyenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Artık İstanbul'un trafiğine şu oldu da trafik oldu diyemiyoruz artık. Böyle bir standardı kalmadı. Peki şimdi gelelim aşı meselesine. Dün Brezilya'da fazüç çalışması ile ilgili bir haberi getirmiş ekranlarınızı hatırlarsanız. Ne demişti Brezilyalı bilim insanları? Biz bunu araştırdık. %50'den fazla yetkili dedi ama CoronaVac yani Çin'deki aşının sahibi yetkili firma dedi ki tamam fazla detay vermeyin. Bizde nedir durum? Bu aşıyla ilgili fazüç çalışması ile ilgili. Bununla ilgili bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal'dan bir açıklama var. Şöyle diyor Ünal Hoca. Önümüzdeki Çin aşısının etkinliği %91.25. Bizim yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda bunun etkinliğini böyle görüyoruz diyor. Önümüzdeki günlerde de bu oran artar diyor. Başka ne diyor? Aşı ve plasebo grubundan 29 kişi COVID'e yakalandı. Aşı olmasına rağmen. Kemal Öztürk'ü analım bu arada. Başka bir kişide oluşan alerji dışında da ciddi bir yan etki yok diyor. Zihnimizde, aklımızda bu aşı meselesiyle ilgili hem aşıyla ilgili aslında hem COVID'le ilgili birazdan haberimizde de ekranlarınıza getireceğiz. İlginç bir haber o da. Nisan ayında, Eylül ayında ve Kasım ayında bilim kurulu üyesi, toplum bilimleri kurulu üyesi bir hocamız bir araştırma yapmış, bir kamuoyu araştırması yapmış. Sizce bu COVID böyle üretilmiş bir kimya, biyolojik silah mı sorusuna insanlar gittikçe artan oranda yani misal %40'mış sonra 50 olmuş %60'a doğru bu rakam çıkıyor. İnsanlar artık COVID'in bir böyle bir silah olarak kullandığında buradan komple teorileri üretilince de aşı meselesinde kafalarımız hayli karışıyor doğal olarak. Ama şimdi gelin bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal'a bir kulak verelim.
Güvenlik datası açısından güvenli gözüküyor aşımız ve etkinlik açısından da %91.2.
7371 gönüllü aşı çalışmasına katıldı. Ciddi yan etkiye rastlanmadı. Koruyuculuğu %91.25 oldu. Çin aşısının Türkiye'deki fazüç çalışmalarından gelen ilk veriler böyle.
%91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Bundan aşağı yukarı eminiz.
Çin aşısının Türkiye'deki fazüç çalışmaları 14 Eylül'de başladı. 23 Aralık'a kadar merkezde 9150 kişi gönüllü tarandı. 7371'i çalışmaya katıldı. 4759'u aşı, 2612'si plasebo grubunda yer aldı. Bağımsız Değerlendirme Komitesi ara çalışma yaptı. O çalışmada elde edilen ilk sonuçları bilim kurulu üyesi Serhat Ünal paylaştı. Buna göre 29 kişi COVID'e yakalandı.
1322 kişi değerlendirme basamağımız olan ikinci dozdan 1 ve 0 ve 14. günler yapıldı aşı. İkinci dozdan 14 gün sonra etkinlik açısından değerlendirilmesi yapıldı. 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hastalık oluşurken 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi. Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı hastane yatış gerektiren ciddi korona enfeksiyonu olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, 1 vakada sadece hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı.
En sık görülen yan etki yorgunluk, baş ve kol ağrısı oldu.
Aşı güvenliği analizleri 2964 kişinin verisiyle yapıldı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk %4.7, baş ağrısı %3.9 ve aşı yapıldığı bölgede ağrı %1.9. İkinci aşıda da aynı etkiler, yorgunluk 2.5 bu sefer çok daha düşük, baş ağrısı 2.3 çok daha düşük. Aşıyla ilgili hiçbir ciddi yan etki yanlış olmasın. Bir arkadaşımızda bir hafif alerjik reaksiyon meydana geldi. O da anında tedavi edildi.
Fazüç çalışması 40 COVID vakasına ulaşana kadar devam edecek.
Acil durum gereklilik nedeniyle 29 vakayla ön değerlendirmemizi, ara değerlendirmemizi sunduk bakanlığımıza. 40'a gelene kadar da devam etme planımız var.
Çalışmalar tamamlanmadan aşılamanın başlamasına yönelik eleştirilere ise Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz Habertürk yayınında yanıt verdi.
Şu ana kadar hiçbir aşının faz 3 çalışması bitmedi. BioNTech'in mesela faz 3 çalışması bitmedi, devam ediyor. 2 yıl devam edecek. Çalışmayı yapan grup ayrı bir grup. Hani orada sayılar yetersiz mi bulunur ya da başka bir eleştiri gelebilir mi? Bunlar uzman gruplar. Bunu değerlendirecek olan o grup. Güvenlik aralığına baktığınız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün hani güvenlik aralığında %50 sınırını zaten çoktan aşıyor. Yani her gün şu an Türkiye'de 250 kişi ölüyor. Bunun yararı zararını tarttığınız zaman aşılayarak elde edeceğiniz fayda çok yüksek oluyor.
Siz siz olun, biz biz olalım. Hocalardan başka, bilim insanlarından başka kulak kabartacağımız bir seçeneğimiz yok, bir tercihimiz yok. Hani alt komşunun söylediği, eniştenin anlattığı ile buradan yürüyemeyiz. Şu an elimizdeki tek seçeneğimiz bu. Başka bir seçeneğimiz yok. Bilim insanları önce kendileri yaptırıyorlar bu aşıyı, değil mi? Ondan sonra yani onlar kadar bilmiyoruz. Mikrobiyolog değiliz. Böyle bir alanda çalışmadık. Dolayısıyla bilgi olmadığı için fikir ve kanaat üretebilemeyiz. Bu insanlar ancak bunu üretirler ve bu insanları da gördüğünüz üzere hemen hemen her gün bir hocamızı, üç hocamızı ağırlıyoruz ve hepsi diyor ki elde var aşı. Başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir seçeneğimiz ne? Pardon, seçenek yanlış kelime. Yapmamız gereken ne? İşte maske, mesafe, hijyen. Bunu biliyoruz. Yani şunu diyelim ki, şeyi belli etmeyelim markayı. Diyelim ki bu elimde şöyle bir işte maskem var. Maskemi takıyorum da bu maske beni başkalarından, başkalarını benden nasıl koruyor? Koruyabiliyor mu? Peki bunun kaliteli bir ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ürün olup olmadığını nasıl anlayacağım? Çok kolay. Hayat Eve Sağır uygulamanızı açıyorsunuz. Peki sonra ne yapıyorsunuz? Öznur Karslı Çetiner'le Emre Altun'un haberinden bakalım. Yani hangi maske bizi korur, hangi maskeyi takalım sorusunun cevabı çok kolay haberimizde.
Telefonunuzda Hayat Eve Sığar uygulaması var mı?
Sanıyorum var.
Genellikle neye bakıyorsunuz?
HES kodu ve kare kod.
Ama bilinmeyen bir özelliği daha var.
Maske kontrol edilebildiğini biliyor muydunuz?
Onu yeni duydum.
Beşiktaş'ta 10 kişiden 8'i HES uygulaması ile bulunduğu ortamdaki yoğunluk ve risk haritasını sorguladığını söyledi. Peki uygulamadaki diğer özellikleri ne kadar biliyoruz? Mesela maskenizi de kontrol edebiliyorsunuz, sağlıklı mı sağlıksız mı diye.
Öyle mi? Bir kere kurcalamıştım ama bilmiyorum galiba.
Sorguladınız. Evet, bakın ne çıktı? Maskeniz kayıtlı görünüyor mu?
Evet, kayıtlı. Teşekkür ederim.
Biliyor muydunuz bu özelliği?
Yok maalesef.
Oysa maske virüsün panzehiri ama standartlara uygun olanı. Standartları belirleyen de Sağlık Bakanlığı. Onay varsa doğru maske kullanıyorsunuz demektir. Onaylı olduğunu anlamanın en kolay yolu da Hayat Eve Sığar uygulaması. Siz soruyorsunuz, o söylüyor.
Bir bakalım mı sizin sattığınız maskeler burada kayıtlı mı? Sorgula diyorum. Uygun kayıt bulunamadı.
Evet, firmanın sorunu. İyi bir özellik tabii.
Peki bu sorgulama nasıl yapılıyor?
Hayat Eve Sığar uygulamasından maskemi kontrol et sekmesine girdiğimiz zaman buraya gerekli birinci ürün numarasıyla marka adını yazıyorum. Kriterlerde eğer ürün takip sistemine kayıtlıysa kriterlerde marka adını görüyoruz. Ve burada kayıt durumu olarak kayıtlı ve takip kapsamında mı diye evet şeklinde gördüğümüz zaman bu Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir maske olduğunu ve ürün takip sistemine kayıtlı, güvenli bir maske olduğu anlamına geliyor.
Güvenli maske sorgulaması pek bilinmiyor ama Hayat Eve Sığar uygulaması artık günlük hayatın bir parçası. Adını bilen de çok, telefonuna indirendi.
Hayat Eve Sığar uygulamasını bu zamana kadar 47 milyon kişi telefonuna indirdi. Kullanıcılar uygulamayı daha çok ortamdaki risk ve yoğunluk haritasına bakmak için kullanıyor.
Kendi mahallemizdeki durumu gözlemlemek için kullanıyorum.
Tamam, Eve Sığar da ben bir aydır evdeyim zaten.
Otobüs yolculuğu veya topluluk kalabalık bir yere girerken işime yarıyor.
Londra'dan geliyorsanız eğer, her iki havalimanında da biliyorsunuz geldiniz, hemen testiniz yapılıyor. Sonra da 14 günlük karantina süreciniz başlıyor. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Londra'dan gelen yolculara test yapıldı. Sonrasında da ücreti istendi. O bildiğimiz ücret 250 TL fazlası alınmıyor biliyorsunuz. Fahrettin Koca ne demişti Sağlık Bakanı? Bunu tespit ettiğimiz anda bütün ruhsatlarını iptal ederiz demişti hastaneler için. Fakat Londra'dan Sabiha Gökçen'e inen yolcular bunu pahalı buldu ve arada bir arbede yaşandı.
İngiltere'den geldiler. Havalimanında test fiyatı yüzünden tartıştılar.
Çünkü para alacak, para veriyor, pazarlık yapıyor. Ya 5 kişi alıyorsun ya.
Londra'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolculara havalimanında koronavirüs testi yaptırmaları gerektiği söylendi. İddiaya göre yolculardan 250 lira test ücreti istendi. Yolcular fiyatı fazla bulup tepki gösterdi. Uzun süre yaşanan bu tartışmayı testlerin yapıldığı noktaya gelen polis sonlandırdı. İngiltere'de görülen mutasyon nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara Türkiye'ye girişte koronavirüs testi zorunlu tutuluyor.
Peki Londra'da durum ne? O merkezi konuşuyoruz çünkü Londra'da başladı, Hollanda'ya sıçradı. Londra'ya, Hollanda'ya uçmuyoruz. Uçan gelenler böyle karantinaya alınıyor. Londra'da durum şu, ciddi derecede, endişe verici düzeyde enfeksiyon artıyor. Mesela bir haftada 650 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Londra'da durum pek iç açıcı değil.
At clinics and hospitals throughout the country.
İngiltere'de 85 kişiden biri enfekte oldu. Enfeksiyon seviyesindeki artışın endişe verici derecede yüksek olduğu belirtildi. 18 Aralık haftasında İngiltere'de 600 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vaka sayısındaki artış en çok Londra'da yaşandı. Başkenti ülkenin güneydoğu ve doğu bölgeleri takip etti. Halk Sağlığı Merkezi Direktörü her 3 kişiden birinin semptom göstermeden ve farkında olmadan virüsü başkalarına da bulaştırabildiğini belirtti. Temas edilen kişi sayısının azaltılması gerektiği uyarısında bulundu. Ülke genelinde 2 hafta içinde 600 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldığı açıklandı. İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edilmiş, yeni türün %70 daha hızlı bulaştığı belirtilmişti. Vakalardaki artış hastanelere yoğunluk olarak yansıdı. Öte yandan mutasyona uğramış türün Almanya'da da saptandığı açıklandı. Alman yetkililer 20 Aralık'ta yeni türün İngiltere'den Frankfurt'a giden bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının karantinada olduğu açıklandı.
Hristiyan alemine göre 24 Aralık Hazreti İsa'nın doğum günü. Dolayısıyla onlar için kutsal bir gündü dün. Noel öyle başlıyor, oradan başlıyor onlar için. Dolayısıyla Noel'lerini de kutlarız Hristiyan vatandaşlarımızın. Onlar her sene ülkemizdeki kiliselerine gider, Noel'lerini kutlarlardı 24 Aralık günü. Ama maalesef Covid'den dolayı bu sene pek mümkün olmadı. HES koduyla ancak girebildiler kiliselere. Orada da sayılar oldukça sınırlıydı.
Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem.
Dualar okundu, mumlar yakıldı. Noel ayini bu yıl buruk kutlandı. Pandemiden dolayı ayinlere katılım sınırlı tutuldu.
Noel için ayin için toplandık. Zaten bu pandemi günlerinde zor günlerdi. Yani bu ayini yapmamız da bizim için çok önemli.
...24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Hristiyanlar için kutsal. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi kiliselerde ayinler düzenleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Hristiyanlar kiliselere akın etti. İstanbul'daki ayinin adresi Beyoğlu'ndaki Sen Antoine Kilisesi'ydi. Ancak bu yıl Noel ayini pandemi gölgesinde düzenlendi.
Bugün tekrar her ne kadar eski yıllar kadar dolu olmasa da ve belki eski yıllar kadar renkli olmasa da yine bugünü kutlayabildiğimiz için bizler minnettarız.
Koronavirüs nedeniyle ayine az sayıda cemaat katıldı. Sık sık maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. Mersin'deki Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde de ayin yapıldı. Ayine katılanlar HES kodu uygulamasıyla kiliselere giriş yaptı. Ateşleri ölçüldü. İncil'den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Maddiyatımız, maneviyatımız, her şeyimizi çok kötü etkiledi bu Covid. İnşallah bunlar gelir geçer. Bayram namazları kilisedeki ayinler, havralardaki ayinler, cuma namazları, vakit namazları, ibadetlerimiz, sosyal hayatımız, inşallah bu yeni normalleri hiç sevmedik. Eski normallerimize umarız bir an önce döneriz. Amerika'ya gidelim. Aynı odayı paylaşan ikili arasında doğa kavgası başladı. Kanlı bitti. 37 yaşındaki bir genç 82 yaşındaki aynı odayı paylaştığı hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.
Hastane odasını paylaştığı COVID'li hastaya oksijen tüpüyle saldırdı. 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay 17 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Antelope Valley Hastanesi'nde COVID hastası 37 yaşındaki Jesse Martinez odasını 82 yaşında bir hastayla paylaşıyordu. Polis departmanından yapılan açıklamada Martinez'in yaşlı adamın odada dua etmesine sinirlendiği ve oksijen tüpüyle saldırdığı belirtildi. Olaydan bir gün sonra saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Martinez, cinayet, nefret suçunu güçlendirme ve yaşlılara kötü davranma suçlarından hakim karşısına çıkacak. Martinez'in kefareti ise 1 milyon dolar. Yani yaklaşık 7 milyon 600 bin Türk lirası olarak belirlendi.
Bir düğüne tanıklık edelim hep beraber. Ne kadar tatlılar değil mi? Yoğun bakım hemşiresi Zeynep Fırtına ve diş hekimi Erhan Yaymacı. Bu bir evlilik teklifi sonrası fotoğrafı değil ya da nişan fotoğrafı da değil. Bildiğiniz düğün fotoğrafı. Böyle yaptılar. Üniformalarıyla katıldılar. Düğünlerini böyle gerçekleştirdiler. Düğün arabaları da ambulanstı. Bence bugünlerde çok anlamlı, çok hoş bir düğün olmuş. Mutluluklar dileriz. Arkadaşlarımız Gülçin Ayça ile Mustafa Kemal Kirikun haberi.
Onlar gelin ve damatlık giymek istemedi. Nikah dairesine her gün büyük gururla taşıdıkları meslek kıyafetleriyle gittiler.
Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle sevgili Zeynep Fırtına hanımefendi ile evlendiğini kabul ediyor musunuz?
Evet.
İzmir'de yaşayan Zeynep Fırtına yoğun bakım hemşiresi. Erhan Yaymacı da diş hekimi.
Her ikisi de sağlık çalışanı, yani zorlu mücadelede en ön safta mücadele ediyorlar. Meslektaşlarına da moral olmak amacıyla meslek kıyafetlerini giydiler ve ömür boyu mutluluğa evet dediler.
Sağlıkçı çiftin düğün aracı da ambulans oldu.
Biz bu kıyafetleri gururla taşıyoruz. Gururla taşıdığımız kıyafetlerle arkadaşlarımızı, sevdiklerimizin karşısına çıkmak istedik. Kaybettiğimiz sağlık şehitlerimizi anmak istedik. Böyle bir mesaj vermek istedik.
Sağlıkçı çift herkese koronavirüs önlemlerine uyma çağrısı da yaptı.
Birbirimizin anneleriyle tanıştıramadık. Hiç kimseyi yani Tanıştıramadık bu COVID yüzünden.
Görmüyoruz çünkü.
Biz ailelerimizi bile tanıştıramazken insanlar o kadar çok dikkatsizce davranıyorlar ki yine de kayıplarımız çok oldu.
Uzun süredir göremedikleri yakınları da koronavirüs önlemlerinin alındığı nikahta çiftin mutluluğunu paylaştı.
İki yargı haberiyle devam edelim. İlki merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili dava. Öldürülmesi ya da ölümü. İşte bu şu an hala devam ediyor. Kamu görevlilerinin yargılandığı 9 sanıklı davada bugün mütalaa açıklandı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada Cumhuriyet Savcıları Halil İbrahim Çiftçi ve Fatma Özer esas hakkındaki mütalayı mahkeme heyetine sundu. Mütalada sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe ve eski Jandarma Komutanı Sezai Akgün'ün görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması talep edildi. Eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbileğin ise ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istendi. Diğer 5 sanığın ise beraati yönünde mütalaa verildi. Duruşmada Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'yla hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Şu görüntüyü hatırlayacaksınız, daha doğrusu o birazdan haberde göreceksiniz. 180 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de hayatını kaybettiği uçak kazasından bahsediyorum. Bu kazayla ilgili yeni bir gelişme var. En çok merak edilen soru kusurlu kim sorusuydu. Bu sorunun cevabını verecek bir rapor aslında bu. Pegasus bilirkişi heyetinden bahsediyorum, raporundan. Diyor ki bilirkişi, uçağın kaptan pilotu asli kusurlu, diğer kaptan da tali kusurlu yardımcısı. Başka ne diyor? Hem Sabiha Gökçen'in hem Yeşilköy Kule görevlileri de bu olayda kusurludur diyor bilirkişi raporu. Arzu Kaya ile Emre Altun'un haberinde ilginç detaylar var.
Kaptan pilot asli, yardımcısı tali kusurlu denildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası soruşturmasında bilirkişiler kusurluları belirledi. Kazanın önlenebilir, öngörülebilir olduğu tespit edildi. Kaza Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Şubat ayında meydana gelmişti. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında en çok merak edilen sorulardan biriydi. Kusurlular kim? İşte bu yüzden gözler bilirkişi raporuna çevrildi. 6 bilirkişinin hazırladığı rapora bir bilirkişi ise muhalefet etti.
Bilirkişi kaptan pilotu asli, yardımcısını ise tali kusurlu buldu. Kaptan pilotun uçağa yıldırım isabet etmesiyle stres yaptığı, bir an önce uçağı indirdiği ve pist dışına çıkma olasılığını düşünmediği için asli kusurlu olduğu belirtildi. Yardımcısı ise düşük tecrübeliydi. Bilirkişilere göre meteorolojik bilgilendirmeyi kaptanına söylemediği için tali kusurlu bulundu.
Bilirkişilere göre pilotların yanı sıra kule görevlileri de sorumluydu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kule şefi uçağı indirmenin riskli olduğunu pilota söylemediği için asli kusurlu bulundu.
Kule şefinin yanı sıra Yeşilköy Havalimanı hava trafik kontrolörü de asli kusurlu bulundu. Çünkü o da hava koşulları nedeniyle pilota pisti pas geçmesi gerektiğini söylememişti. Bir asli kusurlu da Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi'ne yani HH'e verildi. Bilirkişiler pistin bulunduğu bölgede acil durum müdahale yollarının uygun olmadığını, kazadan 24 saat sonra araçların uçağın yanına gelebildiğini belirtti. Bu tespitlere kısmen muhalefet eden bir bilirkişi ise pilotların mesleki eğitim yeterliliği bulunmadığını belirleyerek gözleri Pegasus'a çevirdi. Heyetten farklı olarak bir kusuru da Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne verildi. Piste yakın acil durum yollarını uygun hale getirmediği için işletmenin tali kusurlu olduğu ifade edildi. Tüm bu tespitlerin ardından kaza kırım nihai raporu bekleniyor. O raporun da savcılığa ulaşmasıyla birlikte bilirkişilerin yeniden değerlendirme yapması bekleniyor.
Sıradaki haber böyle insan olmaz olsun, böyle anne hiç olmaz olsun haberi. Hikaye şu. Didar Dakım, hamile. Eşi de cezaevindeydi. Pandemiden dolayı dışarıdaydı. Kavga ettiler. Didar Bakım babasının evine gitti. Sonrasında da onu öldüren, ayrıldığı eşi, evlerini ayırdığı eşi babasının evine geldi annesiyle beraber. Geldi ve eski kayınpederine annesinin tarikiyle sık oğlum, sık beynine sık diyerek 11 el ateş etti. Ve eski kayınpederini öldürdü. Peki neden oldu bu, bütün bu hikaye? Didar Dakım'ın iddiasına göre uyuşturucu satmayı kabul etmediğim için babamı öldürdü diyor.
Gizem'le file bindik. Yanımızda Muhammed Can güçsün.
Damat cezaevinden çıktı. Kayınpederine kurşun yağdırdı. Babası gözlerinin önünde öldürülen genç kadın yaşananları anlattı.
Beni sürekli telefonda arayıp beni tehdit ediyordu. İşte senin kafanı kazıyacağım. Seni 4. kattan aşağı atacağım. Ya dediklerimi yapacaksın, uyuşturucu satacaksın. Ya da ondan sonra en sevdiğim bu beynine sıkacağım.
Konya'da Mehmet Dakım uyuşturucu ticareti suçundan cezaevindeydi. Koronavirüs salgını nedeniyle denetimli serbestlikle tahliye oldu. Şiddet uyguladığı eşi baba evine sığındı.
Babam da şikayetçi oldu. Ben de şikayetçi oldum. Bir ay kadar uzaklaştırma aldım.
Mehmet Dakım uzaklaştırma kararına rağmen aynı gece kayınpederinin evine geldi. Yanında annesi de vardı. Kayınpederi Barış Mıngır evin önüne çıktı.
Oğlum niye böyle yapıyorsun? Sen benim kapımı niye kurşunluyorsun? Ben sizin yuvanızın dağılmasını ister miyim? Dedi, annesinin cebinde silah çıkarttığını gördü. Oğlunun eline verdi. Sık Mehmet, öldür Mehmet diye.
Mehmet Dakım da annesinden aldığı silahı peş peşe ateşledi.
Sonra babamın kafasını 2-3 el sıktıktan sonra, babam yere düştükten sonra bile ölmedi Mehmet, sık, yaşama şansı verme, sık Mehmet, beynine sık Mehmet diye kadın böyle hopluyordu, zıplıyordu.
Vücuduna 11 kurşun isabet eden Barış Mıngır hayatını kaybetti. Cinayeti 12 yaşındaki kardeşinin üzerine atmaya çalışan Mehmet Dakım'la annesi tutuklandı.
Sonsuz ebedi bir içimize ateş koydular. Biz de devletimizden istediğimiz tek şey onların ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz.
Değil mi yani? Bu haberin ana fikri bu. böyle damat olmaz olsun, böyle anne hiç olmaz olsun. Sık oğlum, öldür oğlum, yaşamasın oğlum. Böyle anneler de var. İzmir, Güzeltepe mahallesi sakinlerine bir kulak verelim. Çünkü sürekli korkuyla yaşıyorlar. Artık yorulduk diyorlar. Neden? Yetkililerden nasıl bir çözüm istiyorlar? Şöyle, yıllardan beridir bu Çiğli Güzeltepe mahallesinde toprak sürekli kayıyor. Kaydığı için de ilerliyor ve zeminler oynamaya başlıyor. Bir de deprem. Şimdi diyorlar ki devlet bize yardımcı olsun.
86'dan beri burada oturuyorum. Artık yorulduk. Her yağmurda yer kaymaz. Zaten deprem de bize buna tuz biber oldu.
Kıymet Utku tepkisini böyle dile getirdi. Heyelan mağduru mahalle için çözüm istedi. Burası Güzeltepe mahallesi. Görüntülerdeki 33 tek katlı yapılarsa Heyelan bölgesinde. Dere yatağına yakın bu evlerde sağanak yağmurda tehlike altında.
Birden çat olduğu gibi çöktü.
Bölgede 2 hafta önce de sağanak yağış oldu. Yumuşayan toprakla kaya parçaları da kaydı. Bir ev Heyelan'da zarar gördü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Komşum yani bir çırpınışla şuradan çocuk kucağında aşağı indi. Hayırdır, avladı benim evim gitti. Bir yukarı çıktım zaten. Burada ben oturuyorum, şuraya çıktım ki ev çökmüş. Yani insanlar zangır zangır titriyor.
Yaşanan son olay bölgedeki gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Burada yaşanmaz yani, burada yağmur yağdığı an biz korku içindeyiz.
Ev sahipleri mahallenin kentsel dönüşüme dahil edilmesini istiyor.
Doçent Doktor Birsen Ocaklı. Arabasının içerisinde seyir halindeyken bir köpeği eziyor. Fakat iddiasına göre bunu bir işte arabanın altına denk gelen bir engel sanıp hiç dönüp bakmıyor, devam ediyor. Sonra köpeğin sahibi mahkemeye şikayetçi bulundu ki geçtiğimiz günlerde bunu görüntüsü getirmiş ekranlarınıza. Şimdi doçent doktor Birsen'in savcı 3 yıl hapsini istiyor. Fark etmemesi imkansız diyor. Sanık da diyor ki fark etseydim veterinere götürürdüm. Arzu Kaya ile Özgür Balaban'ın haberini de izleyelim.
Savcı köpeği fark etmemesi olanaksız dedi. Dava açtı. Max Ezen doçent doktor hakim karşısında kendisini savundu. İstanbul'da bir hastanenin bahçesinde yaşanmıştı bu olay. Alev okutan hastane bahçesine bıraktığı köpeğini geri döndüğünde hareketsiz halde yatarken buldu. Kamera kayıtları köpeğin üzerinden bir aracın geçtiğini, dahası sürücünün ardına bile bakmadan yoluna devam ettiğini tespit etmişti.
Savcılık sürücünün Birsen Ocaklı olduğunu tespit etti. Doçent doktorun köpeği fark etmemesi imkansızdır dedi ve hakkında mala zarar verme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle dava açtı.
Doçent doktor savcılığın aksine fark etmedim savunması yaptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini anladığını ancak tümsekten geçtiğini sandığını belirtti.
Sanık doktor ifadesinde köpeği ezdiğimi fark etmedim, olayı da karakola gidince öğrendim dedi. Fark etmiş olsaydım veterinere götürürdüm diye de ekledi.
Bu savunmaların ardından köpeğin sahibi şikayetçi olduğunu söyledi. Veterinerin köpeğin üzerinden araba geçmiş olabileceğini anlatması üzerine olayı anladığını kaydetti. Mahkeme ise olay görüntüsünün bilirkişiye verilerek olayın ne şekilde meydana geldiği konusunda rapor hazırlanmasına karar verdi.
Şimdi de bir kedi kurtarma haberine bakalım. İlginç bir yöntem. Bu kedicik buraya düşmüş, sürekli miyavlıyor. İtfaiye de ne yapsın? İşte yan bir kovayı, içine peynir koydukları bir kovayı sürekli sallıyorlar ki kokuya gelsin, kovaya girsin de kurtaralım diye. Bakın hikaye nasıl bitti sonra.
Gel, gel. Miyav diyorsun da girsene içine. Gel, gel bakalım.
İtfaiye dakikalarca kediye dil döktü. Tek amaçları kediyi düştüğü 4 metrelik havalandırma boşluğundan sağ salim kurtarmaktı.
Kovayı yan yatırıyoruz hani girsin diye, içindekileri yesin diye, yok.
İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan apartman sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Havalandırma boşluğuna ulaşmak kolay değildi. İtfaiyecilerin oldukça dar bir alanda çalışması gerekiyordu. İtfaiye kediyi kurtarmak için bir kova, biraz peynir ve halattan faydalandı. Kovanın içine konulan peynir metrelerce aşağıdaki kediye sarkıtıldı. Kedinin kovaya girmesini amaçlayan itfaiye ekibi uzun süre uğraştı.
Hadi kızım, hadi bak, bak.
Bak bakıyor, kafayı çevirdi.
Tamam.
Kovaya giren kedi o dar boşluktan bu yöntemle kurtarıldı. Yukarı ulaşır ulaşmaz da atlayıp kayıplara karıştı.
Bu atlar da tamam.
Evet, 20 Ocak'ta artık görev devredecek. Aylarca, haftalarca bizi konuşturdu. Beyaz Saray'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı, nasıl olacak? Ama artık nihayet kabullendi Trump yenilgiyi ve çekilecek. Peki, ne yaptı görev süresi boyunca? Bununla ilgili ilginç bir haber. Mesela 25 binden fazla tweet atmış. 315 gün golf oynamış. Geride kalan 4 yıllık Trump dönemine şimdi sayılarla bir bakalım, hatırlayalım başka neler yapmış.
Thank you very much. Thank you.
25 binden fazla tweet attı. 315 gün golf oynadı. 4 uluslararası anlaşmadan çekildi. 3 kez Kuzey Kore lideriyle görüştü. Trump'ın Beyaz Saray'da sayılı günleri kalmışken AP haber ajansı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın geride bırakacağı mirası derledi. Onlar için de en dikkat çekici olanı Trump'ın Twitter kullanımına ilişkin. Zira en önemli kararlarını Twitter'dan duyuran Trump, görev süresi boyunca 25 binden fazla tweet attı. Atmaya da devam ediyor. Twitter kullanımı ile birlikte Trump'ın zamanını en fazla alan bir diğer şey golf. Trump, Beyaz Saray'da geçirdiği 4 yılın 315 günü golf oynadı. Bu, başkanlığının neredeyse dörtte birine denk. Trump, görevdeki 418 günde de Beyaz Saray'da değildi. Zamanını sahip olduğu mülklerden birinde geçirdi. Supreme Court Justice. Ve siyaset. Amerika'nın 45. başkanı olan Trump'ın görevdeki 203 günü Senato tarafından onaylanan bir savunma bakanı olmadan geçti. Trump aynı zamanda bugüne kadar en fazla vekil savunma bakanıyla çalışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Patrick Shanahan, Mark Esper, Richard Spencer ve Christopher Miller Trump yönetiminde savunma bakanlığı koltuğuna vekaleten oturdu. Bu isimlerden sadece Mark Esper bu göreve asaleten getirildi. Trump'ın dönemine damga vuran bir başka konuysa çekildiği uluslararası anlaşmalar. Başkanlığı süresinde 4 anlaşmadan çekilen Trump'ın en fazla tartışılan kararı Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılması oldu. Ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştirmek için adımlar atan Trump, Kim Jong-un'la 3 kez görüşerek bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için kırılması güç bir rekora da ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmayı sürdürelim. 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın çiftliği burası. O meşhur çiftlik. Niye meşhur? Çünkü taciz iddialarıyla çok kez gündeme gelmişti bu çiftlik. Ama artık el değiştirdi. Başka biri satın aldı. 22 milyon dolar ödedi.
Pop'un kralı Michael Jackson'ın Kaliforniya'daki çiftliği 22 milyon dolara satıldı. Çiftliği Jackson'ın eski bir arkadaşı olan Ram Burkle aldı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yer alan Neverland çiftliği 1100 hektarlık bir alana kurulu. İlk olarak 2015'te satışa çıkan çiftliğin o tarihteki bedeli 100 milyon dolardı. Aralıklarla tekrar tekrar satışa çıktı. Son olarak çiftliğe geçen yıl 31 milyon dolar bedel biçilmişti. 22 milyon dolara Neverland'i satın alan 68 yaşındaki Ron Burkle'ın çiftliği yatırım için aldığı açıklandı. Neverland çiftliği adını Peter Pan hikayesinden alıyordu. Michael Jackson, 19,5 milyon dolar ödediği çiftliğe isim verirken çocukların asla büyümediği hikayeden esinlenmişti. İçinde eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu. Jackson, 1987'de yerleştiği çiftlikte 2005'e kadar ikamet etti. Haziran 2009'da Los Angeles'taki bir başka evinde hayatını kaybetti. Jackson'ın ölümünün ardından çiftliğin adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi. O tarihten bu yana Jackson hakkında pek çok istismar suçlaması yapıldı.
Kısa bir araya gidelim, sonra bu bloğu kapatalım.
Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu.